Ayrım 51.
Sosyalist ekonominin denge şartları için gerekli denklemlerin verileri, mevcut kapital, üretim kapasitesi ile katsayıları ve tüketici tercihleri hakkında bilgiyi gerektiriyordu. Barone 4 denklem takımı geliştirdi. A. Üretimin fiziksel temeli ile ilgili denklemler. B. Yeni kapital teçhizatı ile ilgili denklemler. C. Mal ve hizmetlerin nihai maliyetini üretim girdileri fiyatlarına eşitleyen denklemler. D. Üretim maliyetini nihai malların fiyatı artı yeni kapital eşyasının hizmetlerinin maliyetine eşitleyen denklemler. Üretim için bir iktisadi model olarak bu 4 denklem takımı veriyken, Sosyalist Bakanlık serbest piyasa kadar etkinlikle bu denklemleri çözebilirdi. Barone'nin modelinde bireyler tüketim malları arasında tercihte serbest bırakılıyordu. Sosyalist Bakanlık refahı maksimumlaştırma amacına göre denklemlerini çözüyordu. Bu da herkesi var olan durumunda tatmin etmek üzere üretimin belirlenmiş yani sosyalist ekonominin dengeye erişmiş olmasını gerektiriyordu. Üretim maliyetini minimumlaştıran üretim değerinde sosyalist ekonominin dengesi belirlenmiş oluyordu. Böylece Barone serbest veya tam rekabet düzenindeki kapitalist ekonomi ile kolektivist ekonomi arasında optimal üretim şartları bakımından hiçbir fark olmadığını gösteriyordu. Sadece sosyalist ekonomide bölüşümün üretimden önce belirlenmesi gerekiyordu. Yani üretim dengesi toplumdaki gelir bölüşümüne dayanıyordu. Net kapital yatırımının üretim bakanlığınca sağlanması için de dağıtılacak gelirden belirli bir miktarı indirmesi, bunu yatırıma yöneltmesi gerekiyordu. Barone henüz bilgisayarların veya elektronik hesap makinesinin bulunmadığı çağında denklemlerinin kolayca hesaplanamayacağı kanısındaydı. Buna rağmen tahlili bakımından hiçbir mesele olmadığını, sosyalist sistemin gerçekleşebileceğini, etkin olabileceğini belirtiyordu. Serbest veya tam rekabet kapitalizminde piyasanın çözmesi gereken denklemlerle, kolektivist sistemde bakanlığın çözmesi gereken denklemler arasında fark olmadığı sonucunda da Pareto ile birleşiyordu. Neoklasiklerin bir kısmı iktisadi tahlil için ne tarih ne de sosyoloji gerektiği savından hareket ederek, iktisat biliminin konusunu kaynak dağılımı ve etkinlik sorununun incelenmesine inhisar ettirmişti. Toplumların kurumsal yapısından bağımsız olarak optimal kaynak dağılımı sorununun çözümlenebileceğine inanmışlardı. Bu inançlarını ispatlamak için kapitalizm, sosyalizm gibi iktisadi sistemlerden soyutlaştırılmış, evrensel geçerliği olan kanunları bulmaya çalışıyorlardı. Saf iktisat teorisinin her topluma uygulanabileceği, değer, maliyet, getiri gibi meselelerin farklı olamayacağı iddialarını ispatlamak için de düşsel sosyalist sistemi incelediler. İncelemeleri sosyalist ekonominin kaynak dağılımı ve dengesiyle ilgili mantıki tutarlı bir teoriyi geliştirmelerine kaynaklık etmiştir. B. Sosyalist ekonomide iktisadi hesaplamanın imkansızlığı. Mises, Hayek. Pareto ve Barone sosyalist ekonomide teorik olarak iktisadi hesaplamanın mümkün ve sosyalist sistemin serbest tam rekabet düzeni kadar etkin olabileceğini göstermişlerdi. Oysa Avusturya okulunun en bağnaz liberal temsilcileri von Mises ve onu izleyerek F.A. Hayek sırasıyla 1920 ve 1930'larda sosyalist sistemde iktisadi hesaplamanın olanaksızlığı veya yetersizliği üzerinde durdular. Von Mises bu dünyadaki bütün kötülüklerin kaynağının devletçilik olduğu kanısındaydı. İktisatta matematiksel yöntemi de sosyalist sistemde iktisadi hesaplamanın gerçekleşebileceğini gösterdiği için reddetmişti. Sosyalist sistemde hesaplama karşısında tutumu ideolojikti. İddiası şöyle özetlenebilir. Sosyalist sistemde toprak, kapital eşyası gibi üretim araçları kolektifleştirildiği için bunların fiyatlarının teşekkül edebileceği bir piyasa yoktur. Oysa iktisadi hesaplama fiyatlarının bilinmesini gerektirir. Merkezi Plan Bürosu üretim tekniğini bugünkü ve gelecekteki tüketim malları için tercih sıralamasını bilse de, üretim girdileri için piyasa olmadığına göre bunların fiyatları bulunamaz. Öyleyse ne üretim girdileri dağılımının etkin olması ne tüketici talebinin bilinmesi mümkün olur. Bu halde iktisadi faaliyet tam kargaşa içine düşer, kaynaklar ziyan edilir. Piyasa mevcut değilse toplam ürünü girdiler arasında paylaştırmak da mümkün değildir. Piyasa fiyatları yoksa atıf yoluyla girdi fiyatları tespit edilemez. Sosyalist ekonomide para nümerer olarak kullanılabilir. Tüketim malları için bir piyasa mevcut olabilir. Fakat ne girdi fiyatları ne de dolayısıyla maliyet yapısı saptanabilir. Sosyalizm mantık düzeyinde veya teorik planda dahi etkin bir sistem olamaz. Von Mises belki de her şeyden fazla iktisadi düşünce tarihine bu iddiasıyla girmiştir. Kendisini aynı yolda izleyen Hayek meseleyi biraz daha ustalıkla ele almış, kapitalizm-sosyalizm tartışmalarının temelini etkinlik meselesinin oluşturduğunu anlamış, eleştirisini buna dayandırmıştır. Hayek'e göre kolektivist ekonomide akılcı iktisadi hesaplama mantıken mümkün olsa da bunu uygulamada gerçekleştirmek mümkün değildir. Çünkü teorik olarak atıf yoluyla üretim girdileri değerlendirilebilir, fakat üretim araçlarında özel mülkiyet bir kere ortadan kalktığında uygulamada atıf yoluyla bunu gerçekleştirme yolu da ortadan kalkmış olacaktır. Refah teorisine dayanarak kurulan sosyalist ekonomi modellerini ise Hayek toptan reddeder. Kanısınca etkin kaynak dağılımı ancak kapitalizmde piyasa fiyatlarıyla gerçekleştirilebilir. Hayek kendi tezine yöneltilen eleştiriler karşısında daha sonra bu iddialarını biraz gevşetmiştir. Buna göre sosyalist sistemde planlama mümkün olsa da başarılı planlama mümkün olamaz. Sosyalist ekonomide üretim durmaz, bütün üretim kaynakları kullanılabilir. Ne var ki aynı üretim kaynakları miktarı ve üretim tekniği ile sosyalizmde üretim kapitalizmden daha az olur. Çünkü sistemin etkinliği düşüktür. Piyasa mekanizmasının çözdüğü binlerce denklemi insan kafasının çözmesi olanaklı değildir. Kısacası Mises-Hayek tezi, üretim girdileri mübadelesinin bulunmadığı kolektivist ekonominin etkin olamayacağı ilkesine dayanır. İdeal tam rekabet kapitalizmi ile sosyalist ekonomi modeli arasında özdeşlik kurulabileceğini reddeder. Hatta sosyalizmin gerçekte var olabilecek bir sistem olduğunu dahi kabul etmez. C. Mises-Hayek tezinin reddi. Taylor Lang. Mises-Hayek iddiasına cevap gerçekte daha önceki çalışmalarda Pareto ve Baronne'de bulunmaktaydı. Bununla beraber 1928'de refah teorisinden sosyalizmin ekonomi teorisine yaklaşan Fred M. Taylor'dan yeni bir cevap geldi. Bunu O. Lang'ın Sosyalizmin Ekonomi Teorisi 1936 izledi. Bu tarihten itibaren özellikle refah teorisinden sosyalizmin ekonomi teorisine yaklaşan İngiliz iktisatçıları H. L. Dickinson, A. C. Pigou, A. Lerner, E. F. M. Durbin gibi ve Schumpeter, Mises-Hayek tezinin doğru olmadığını ispatlamaya yöneldi. Bu çalışmaların ortak özelliği teorik olarak sosyalist sistemde iktisadi hesaplamanın mümkün ve sosyalizmin kapitalizm kadar veya bundan daha etkin bir sistem olabileceğini göstermeleridir. 1. Tam rekabet modeli ve piyasa sosyalizmi. Sosyalist ekonomide çözülmesi gereken başlıca iki mesele vardır. A. Tüketicilerin hangi malları satın alacakları sosyalist ekonominin yöneticilerince belirlenerek tüketicilere kabul mü ettirilecektir? Yoksa tüketicinin seçme egemenliğini varsayan kapitalizmin modelinde olduğu gibi bunu tüketiciler mi yöneticilere kabul ettirecektir? Yani tüketicinin piyasada serbest seçme hakkı olacak mıdır? B. Kaynakların etkin bir dağılımı nasıl sağlanacaktır? Taylor, Lang ve refah teorisinden sosyalizmin ekonomi teorisine yaklaşan düşünürler, tüketici özgürlüğünü amaçlayan bir model kurdular. Bu modeldeki sosyalist ekonomide yöneticiler tüketicilerin hangi malları tüketeceğini belirlemez, tüketicilere mal piyasasında seçme özgürlüğü tanınmıştır. Bireylerin iş seçme özgürlüğü de vardır. Kaynakların etkin dağılımına gelince, burada mesele kıt kaynakların iktisadi kullanımıdır. Kaynak israfının önlenerek kaynaklar ve üretim tekniği veriyken halkın yaşama düzeyinin düşmesine yer bırakılmamasıdır. Bunun için ne yapılabilir? Piyasa sosyalizmi modeli bu sorunu şöyle çözer. Tam rekabet şartlarında her firma, kârı maksimumlaştırmak için maliyeti minimum yapma ve ürünün satış fiyatını maliyet masrafına yaklaştırma eğilimindedir. Kaynakların en iktisadi kullanımını sağlayan tam rekabet piyasa düzeni öyleyse piyasa sosyalizmi modelinde taklit edilmelidir. Sosyalist ekonomide üretim araçları mülkiyetinin kamulaştırılması dolayısıyla üretim malları piyasasının olmayışı ise akılcı hesaplamayı önleyen bir etken değildir. Çünkü yordamlama yöntemiyle varılacak muhasebe fiyatları bu iktisatçılara göre iktisadi bakımdan tam rekabet piyasa düzenindekiler kadar sağlamdır. 2. Yordamlama yöntemiyle muhasebe fiyatlarının bulunması. Barone zikredilen makalesinde daha 1908'de sosyalist ekonomide kaynakların etkin dağılımı için gerekli hesaplamaların yordamlama yöntemiyle yapılabileceğini belirtmekle beraber bunun nasıl uygulanacağını göstermemişti. Bunu Taylor yapmıştır, sorunu şöyle çözmüştür. Her temel girdinin nispi önemi, üretimine girdiği çok sayıdaki malların nispi önem derecesinden doğar. Bunu bulabilmek için her girdiye, merkezi plan dairesince geçici bir nakdi değer atfedilir. Fabrika yöneticileri kendilerine bildirilen bu geçici değerleri, sanki mutlak olarak doğruymuş gibi, girdi birleşimi için gösterge diye kullanır. Eğer herhangi bir girdiye arz-talep dengesi için gerekenden yüksek değer atfedilmişse, yöneticiler bunu gerektiğinden daha iktisadi kullanırlar. Bunun için üretim dönemi sonunda elde bir fazla kalır. Eğer daha düşük değer atfedilmişse girdi israf edileceği için dönem sonunda bir açık ortaya çıkar. Böylece yordamlama yoluyla sonunda her bir üretim girdisi için doğru muhasebe fiyatları elde edilebilir. Lange'in yaklaşımı Taylor'ınkine çok yakındır. Buna göre sosyalist ekonomide muhasebe fiyatlarının belirlenmesinde yordamlama yöntemi rekabet fiyatlarını verir. Doğru muhasebe fiyatlarının bulunması için ne matematik bilgisine ne arz-talep mekanizması hakkında bilgiye ihtiyaç vardır. Doğru muhasebe fiyatları, bir mal veya hizmetin fiyatını eğer o mal veya hizmet için talep arzdan büyükse yükseltmek veya arz talepten büyükse düşürmek yoluyla bulunabilir. Deneme hata yoluyla talep arz dengesi sağlanıncaya dek bu işlem devam ettirilir. Sosyalist ekonomideki yordamlama yöntemi kapitalist ekonomiyle aynı şartlar altında kullanılabilir. Şöyle ki, tam rekabet kapitalizminde bu yöntem fiyatların veri bir parametre olma işlevine dayanır. Tek tek firmaları için veri olan fiyatlar piyasada tüm bireylerin kararları sonucu teşekkül eder. Fiyatların bu işlevine bağlı kalınırsa sosyalizmde de tam rekabet kapitalizminde olduğu kadar nesnel, objektif ve iktisadi etkinliğe sahip bir fiyat yapısı elde edilir. Sosyalist ekonomide fabrika yöneticileri tıpkı tam rekabet düzenindeki girişimciler gibi fiyatları veri kabul etmelidir. Lange'a göre sosyalist ekonomide merkezi plan dairesi kapitalist tam rekabet düzenindeki piyasanın yerini almıştır. Merkezi plan dairesi üretim kaynaklarının etkin dağılımını, muhasebe fiyatlarını yordamlama yöntemiyle saptayarak sağlar. Muhasebe fiyatlarının bir parametre olarak kullanımı yoluyla ortalama maliyetlerin minimumlaştırılması ve marjinal maliyet fiyat eşitliği tam rekabet kapitalizminde olduğu gibi sosyalizmde de kaynakların en iktisadi kullanımını sağlar. Mises'in sosyalist ekonomide kaynakların etkin dağılımının imkansız olduğu iddiası, Lange'a göre fiyatların iki yönlü niteliğini karıştırmasından ileri gelir. A. Fiyatlar malların mübadele oranını gösterir. B. Fiyatlar aynı zamanda daha geniş bir anlamda karşılığında almaşıkların önerildiği şartlardır. Üretim malları için piyasa olmayışı, bu ikinci anlamda fiyatların yani muhasebe fiyatlarının elde edilmesine engel değildir. Dolayısıyla Lange'a göre Mises'in iddiası önemini yitirmektedir. 3. Sosyalist ekonominin kapitalist ekonomiye oranla fayda ve sakıncaları. Yukarıda kısaca ana hatları belirtilen piyasa sosyalizmi modeli, kapitalist sistemdeki tam rekabet düzenini taklit ettiğine göre, sosyalist ekonomiye geçiş için neden nedir? Lange bunun için başlıca iki neden ileri sürmektedir. Bir kere kapitalizmde gelir bölüşümü üretim araçları mülkiyetinden etkilendiği için çok eşitsizdir. Bu gelirin marjinal faydasının bireyler arasında çok farklı olduğunu gösterir. Bundan ötürü tüketicilerin herhangi bir mal için ödemeye hazır oldukları talep fiyatı, ihtiyaçların nispi önemini yansıtmaz. Gerçekte kapitalist ekonomide talep fiyatları yüksek gelirli azınlığın ihtiyaçlarını ve tercihlerini yansıtır. Gelir bölüşümünün çok eşitsiz olduğu durumda tam rekabet şartlarında kaynak dağılımı toplumsal refahı maksimum yapamaz. Gelirin toplumsal refahı maksimum yapacak şekilde bölüşülüyor olabilmesi için iki şartın gerçekleşmesi gerekir. A. Talep fiyatları bütün tüketiciler için eşit zorunluluktaki ihtiyacı temsil etmelidir. Bütün bireyler için gelirin marjinal fayda fonksiyonunu aynı kabul edersek bu gelir bölüşümünün eşit olmasını gerektirir. B. Emeğin çeşitli iş alanları arasında dağılımında marjinal değer verimi işin marjinal zahmetine eşit olmalıdır. Bu ise eşit olmayan gelir dağılımı gerektirebilir. Fakat bir koşula göre gelir bölüşümünün eşit, diğerine göre eşitsiz olmasının gerekmesi Lange'a göre sosyalist düzende önemli değildir. Çünkü bedelsiz sağlanan kolektif malların çokluğu bölüşüm eşitsizliğinin önemini azaltır. Kapitalist düzende ise gelir bölüşümü daima zenginler lehine bir hata payı taşır. İkincisi, sosyalist ekonomi özel girişime özgü israfı önler. Konjonktür dalgalarını giderebilir. Arz-talep dengesini sağlayacak fiyatlara daha kısa süreler içinde varabilir. Sistemin bir tarafında yapılan hataların bütün sisteme yayılmasını önleyebilir. Lange için Mises'in ileri sürdüğü etkin kaynak dağılımının imkansızlığından doğan iktisadi mesele gerçek olmasa da, kendisi sosyalist ekonominin başlıca iki sakıncasına değinmektedir. Bunlardan biri, sermaye birikim oranının tüketici tercihleriyle değil de merkezi plan dairesinin keyfi kararlarıyla belirlenmiştir. Bu kanısınca toplumsal refahta bir azalma nedeni sayılamaz. Şöyle ki, biriken sermayenin kullanılması karşılığında faiz alınır. Sosyalist ekonomide kapitalist ekonomideki gibi faiz olsa da bu faiz haddi birincide tüketici tercihlerine göre belirlenmez. Nedeni kapitalin kamu mülkiyetinde olması ve tasarruf haddinin merkezi plan dairesince tespit edilmesidir. Ancak kapitalizmde tüketici tercihlerini yansıtan faiz haddinin merkezi plan dairesinin tespit ettiğine üstünlüğünü kabul etmek için bir neden yoktur. Çünkü kısa dönemde kapital miktarı veridir ve faiz haddi her iki sistemde de kapital talebini arza eşitleyecek düzeyde belirlenir. Fakat uzun dönemde ortaya çıkar. Sosyalist ekonomide uzun dönem faiz haddi merkezi plan dairesince keyfi olarak saptanır. Ne var ki kapitalizmde tüketici tercihlerini yansıtan faiz haddinin daha üstün olduğu iddia edilemez. Bir kere kapitalizmde tasarruf oranı eşitsiz gelir bölüşümünün etkisi altındadır. İkincisi, tasarlanan tasarrufa eşit yatırım yapılmadığı zaman ortaya çıkan gelir değişmeleri, gerçekleşen tasarrufun tasarlanan tasarruftan farklı olmasına yol açar. Lange'a göre sosyalist ekonominin ikinci sakıncası, toplumsal sorun yaratan bürokrasidir. İktisadi hayatın bürokratik yönetimi sosyalist ekonominin en büyük tehlikesidir. Fakat aynı tehlikeye bugün kapitalist ekonomi de maruzdur. tekelci sermaye şirketlerinin rekabet şartları altındaki firmanın yönetici girişimcisi yerine teknik bürokratlar olan yöneticileri sosyalist yöneticilerle karşılaştırılmalıdır. Bundan ötürü kanısınca sosyalizmin bu sakıncası da önemsenemez. Çünkü kapitalizm de aynı olguyla karşılaşmaktadır. Üretim araçlarının özel mülkiyeti ve özel girişim iktisadi gelişmeyi, teknik ilerlemeyi engelliyorsa, Lange'a göre tek çıkar yol sosyalist ekonomiye geçiştir. D. Diğer görüşler. Little, Schumpeter, Durbin. Piyasa sosyalizmi modeli, Marksist ifadelerden kaçınmak isteyen, daha önce isimlerini belirttiğimiz İngiliz iktisatçılarına çok sempatik gelmiştir. Küçük farklarla bunların birçoğu tarafından da benimsenmiştir. Fakat bu model bir kısmınca da çok eleştirilmiştir. Refah teorisinden yaklaşımla kurulan bu modele karşı bir eleştiri iktisadi niteliktedir. Nedeni bölünmezlikler, dıştan yarar ve kayıplar, türdeş olmayan ürün ve benzeri nedenlerle marjinal maliyet eşittir fiyat ilkesinin ancak çok sınırlı alanlarda uygulanabilmesidir. Little'ın refah teorisinin bir eleştirisi, Pareto optimal şartlarının gerçekleştirilmesinin ne kadar güç veya imkansız olduğunu gösterir. Piyasa sosyalizmi modelinin teorik geçerliği olsa da uygulama olanaklarını şüpheyle karşılamaya götürür. Schumpeter ise gerçekte var olan tekel kapitalizmi ile karşılaştırarak sosyalist sistemin iktisadi bakımdan etkin olabileceği kanısındadır. Hatta birçok nedenle toplumsal refah düzeyini kapitalizmden daha fazla yükseltebileceğini ileri sürer. Fakat Schumpeter de Lange gibi bürokrasiyi sosyalist ekonomi için tekeller kapitalizminde olduğu kadar tehlikeli sayar. Sosyalizmin dolu mideden daha başka bir şey olduğunu söyler. Buna göre sosyalizm yeni bir insan tipi yaratılmasını gerektirir. Fakat bunun yaratılmasında da iktisadın pek az rolü olabilir. Sosyalizmin yeni bir insan tipiyle belireceği görüşü Marx'ta da yer almıştır. Sosyalist ekonomide kaynak dağılımında marjinal ilkelerden ayrılan Durbin'in İktisadi Planlamanın Sorunları başlıklı eserine de değinmek gerekir. Durbin, sosyalist iktisadi planlamayı marjinal değil de ortalama maliyete dayandırmayı önerir. Nedeni, bu göstergeyi uygulamanın azalan maliyetle çalışan üretim faaliyetlerinin varlığı dolayısıyla daha akılcı ve kolay olmasıdır. Böylece azalan maliyetle çalışan sanayilerin marjinal faaliyet eşittir fiyat ilkesi uygulandığında katlanacakları zararların genel bir sübvansiyonla karşılanması gereği ortadan kalkar. Ortalama maliyetin karşılanması fabrika yöneticilerine piyasa değişmeleri karşısında daha serbestçe davranma olanağını verir.